Ayrım 9, sayfa 74. Tavut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Neyse, biz kendi devlet adamlarımıza dönelim. Mümtaz Soysal'ın 10 yıl önce Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığı makalesini hatırlatayım. Kolay değildir devlet adamlığı. Devletin herhangi bir yerinde makam ve ünvan sahibi olmak olmadığı gibi, makamın çok yüce, unvanın çok şaşalı olması da değildir. Becerikli politikacı falan olunur ama devlet adamı hiç olunmaz. Çok zeki, çok becerikli, çok çalışkan olduğu söylenenler, kendileri de bu söylentiye kanıp bunu yeterli bularak devlet adamlığına heveslenince, ne durumlara düştüklerini ve devleti düşürdüklerini gösteren örnekler bugünlerde fazlasıyla var. İç politikada başarı sağlayan iyi laf etmek, insanları şu ya da bu yöne çekebilmek, komploları bozup üste çıkabilmek başarılı politikacılıktır. Ama devlet adamlığı demek değildir. Devlet adamlığı yönetilen devletin başarısıyla ölçülür. Büyük tarihçimiz M. Fuat Köprülü'nün tespitidir. Çok muntazam bir hükümet makinesi vücuda getiren Türk İmparatorluğu, 15. asırda Avrupa'nın ilk mutlakiyetçi devlet tipini teşkil etmiş ve bu rejimin Avrupa'da ilk örneği olmuştur. Türklerin yeni zaman Avrupa'sına mutlakiyetçi devlet rejiminin ilk örneğini vermeleri, Türklerde kamu hukukunun ve siyasi kültürün süratli gelişimi çok bariz bir üstünlük ifade eder. Köprülü'nün makalesinin başlığı şuydu: İslam kamu hukukundan ayrı bir Türk kamu hukuku yok mudur? Soru anlamlı. Köprülü, Avrupalı tarihçilerin Türklerin hukuku İslam hukukundan ibarettir demelerine kızgın. Türkler İstanbul'un fethinden sonra Bizans'ın birçok müesseselerini aynen almışlardır iddialarına öfkeliydi. Benzer tepkiyi Halil İnalcı gibi başka değerli tarihçilerimiz de gösterdi. Türkler 10 asırdan fazladır İslam dünyasının en değerli unsurlarından biri. Ancak İslam'dan önce de Türklerin devlet geleneği, hukuku, yasası vardı. Cihan İmparatoru Cengiz Han ahfadına şu öğüdü vermişti: Cihan hakimiyeti elinizde kalsın istiyorsanız yasadan katiyen ayrılmayın. Türk devlet geleneğinin temelinde ahlak, adalet ve birlik esastı. Türkler Orta Asya'dan bu devlet anlayışıyla ve idari yönetsel gelenekleriyle Anadolu'ya geldi. Bu nedenle Melikşah'tan Fatih'e, Selçuklu ve Osmanlı şeriatı aşan bir hukuk nizamı geliştirdi. Aradan yüzyıllar geçti. Bugün Türk devlet geleneği nereye savruldu okudunuz. Son birkaç cümleyle karşımızda nasıl bir Suudi devleti var anlatayım. ABD özel askeri endüstrisinin kontrolünde olan bir ülke Suudi Arabistan. Amerikan özel kuvvetlerinden, yani US Special Forces emekli 1500 subayın Winnell şirketi adı altında yıllık 800 milyon dolarlık sözleşmede iş yaptığı Amerikan BDM şirketinden ordusuna lojistik, eğitim, istihbarat ve kapsamlı danışmanlık hizmetini alan bir ülke Suudi Arabistan. Amerikan Cable and Wireless, Suudilerin kontrterör eğitiminden, Booz Allen Hamilton, Suudilerin harp akademisinden, Saic, Suudilerin donanmasından, Ogara ise Suudi kraliyet ailesinin güvendiğinden sorumlu. Tarih 14 Şubat 1945. Adının metnin imzalandı Amerikan gemisinden alan Quincy Paktı'na göre çok ucuza alacağı petrol karşılığında ABD, Suudi Arabistan'ı 60 yıl koruyacaktı. Ve 2005 yılında Quincy Paktı yenilendi. Suudi Arabistan ABD bayrağındaki 51. yıldız. Bu nedenle Suudi Arabistan Körfez Savaşı giderinin 60 milyar dolar tutan maliyetinin 36 milyar dolarını tek başına karşıladı. Suudiler Körfez Savaşı'nda büyük tepki almalarına rağmen kutsal topraklara kimin emriyle Amerikan askerlerini davet ettiler? Amerikan emriyle Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail'i desteklemediler mi? Petrol bitene kadar Amerika'nın kanlı oyunu Orta Doğu'da oynanmaya devam edecek. Müslüman Siyah Başkanı: Kim kimi nasıl kandırıyor? John Owen Brandon kim bilir misiniz? Siyah başkanı. Müslüman mı? O da nereden çıktı demeyiniz. FBI İslam uzmanı John Guandolo, CIA Başkanı Brandon'ın 1990'larda Suudi Arabistan'da görev yaparken İslam dinine geçtiğini ileri sürdü. Şaka değil, bu konu günlerce Amerika kamuoyunda tartışıldı. Çok iyi Arapça bilen Brandon, Riyad'da CIA istasyon şefi olarak çalıştı. Kudüs'e Amerikalılar gibi Jerusalem demeyip Arapların kullandığı El Kuds demeyi tercih eden bir Arap sevdalısı. Sormak zorundayız. CIA'nın başına Orta Doğu uzmanı biri neden getirildi? Üstelik hiç kolay olmadı. Birçok cumhuriyetçi senatör Brenner'ın seçilmemesi için çaba sarf etti. Mesele salt Müslümanlık değildi. Brandon oğul Bush iktidarında dönemin CIA başkanı George Tenet'in baş danışmanıydı ve işkence yaptırmakla kalmamış, kamuoyunun önünde bunu savunmuştu. Keza İran konusunda söyledikleri de şaşırtıcıydı. Amerika'nın İran'la ilişkilerinde sorun İran'dan değil, ABD'nin sert dilinden kaynaklanıyor. Bu nedenle Cumhuriyetçi Senatör John McCain kanal kanal dolaşıp bir işkenceci, bir İran dostunu, bir Arap aşığını nasıl olur da kimseye hesap vermeyen CIA'nın başına getiririz dedi. Aslında Obama Brandon'ı bir önceki döneminde CIA başkanı yapmak istemiş ama yapamayınca terör ve iç güvenlik konularından sorumlu özel danışmanlığına getirmişti. Brandon tüm bunlara rağmen 8 Mart 2013'te CIA koltuğuna oturdu. Demek bir mahareti vardı. Brandon koltuğuna oturduktan sonra neler oldu? CIA 3 Temmuz'daki Mısır darbesini destekledi, Libya'da darbe yaptı, Suriye iç savaşına, İran'la ilişkilerine bakışı değişti. Soğuk savaşın ürünü Yeşil Kuşak Projesi, küreselleşmenin ürünü ılımlı İslam ve Büyük Orta Doğu Projesi derken şimdi sırada ne var? İslami demokrasi mi? Bunun çimentosu Vehhabi anlayışı mı? Suudi Arabistan'da neler oluyor, dikkatli takip ediyor musunuz? Vehhabi anlayışı kimi isim ve cemaatleriyle ülkede yaygınlaştırılıyor. Tek örnek vereyim. Abdülfettah Ebu Gudde adını duymadınız sanırım. Kısaca Ebu Gudde deniyor. 1917'de Suriye'de Halep şehrinde doğdu. Medreselerde okuduktan sonra 1944 yılında Mısır el-Ezher'e gitti. Kahire'de Kemalist Cumhuriyet'ten kaçan Ekmeleddin İhsanoğlu'nun baba dostları çevresine girdi. Türk düşmanı eski Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ve Düzceli Zahit el-Kevseri'den özel dersler aldı. 1951'de Halep'e döndü. Şabaniye ve Hüsreviye medreselerinde 11 yıl süren müderresliğin ardından 1962 yılında Şam'daki Dımaşk Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesine atandı. Politikti ve Bağız hareketinden nefret ediyordu. Bağız'a karşı bir mücadele grubu oluşturmak istese de başarılı olamadı. Suudi Arabistan'a kaçtı. İmam Muhammed İslam Üniversitesi ve Kral Suud Üniversitesi'nde çalıştı. Bu arada Sudan, Yemen, Katar, Hindistan ve Pakistan'da misafir ilim adamı olarak bulundu. Misafir ilim adamını tırnak içinde yazdım. Çünkü politik faaliyetlerini hep sürdürdü. Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan gruplar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için çaba harcadı. Ebu Gudde'nin öğrencilerinden biri kimdi dersiniz? AKP Gençlik Kolları Başkanı ve ardından Milletvekili Abdurrahim Boynukalın'ın babası Ömer Boynukalın. Muhammed Mehmet Boynukalın'dan Erdoğan Boynukalın'a kadar ailenin fertleri Suudi Arabistan'da okudu. Akademi dünyasındaki Vehhabi hegemonyası ayrı bir kitap çalışması konusu. Profesör Mehmet Boynukalın Ayasofya'nın ilk cami imamı yapıldı. Tesadüf demeyiniz. Hedef Sünnilik. Sünnilerin zihin dünyası 20. yüzyıl itibarıyla hızla Selefi Vehhabilik ile dolduruldu. Selefi Vehhabi siyasi çizgisi dini ideolojik araç haline getirip siyasi düşünceden günlük hayata kadar tek belirleyici oldu. Sünnilik sadece ibadet alanıyla sınırlandırıldı. Hele 1979 yılındaki İran devrimi İslam dünyasında köklü bir siyasal dönüşüme sebep oldu. anti-emperyalist Şii politik tavrının karşısına Sünnilik maskesiyle ABD-İsrail destekli Selefi Vehhabilik hareketi çıkartıldı. İslam coğrafyasında devrim sempatisinin önünü kesmek için siyah marifetiyle Afganistan'da Kızıl Ordu'ya karşı savaşan özgürlük savaşçısı Taliban rüzgarı estirilmeye başlandı. Türkiye gibi ülkelerde İran devrimine sempati duyanlar yok edildi. Selefi Vehhabi düşüncesini benimseyenlerin önü açıldı. Soğuk Savaş döneminde Seyyid Kutup ve Mevdudi gibi Selefi Vehhabi çizgisinde olanların kitapları MİT eliyle çevrilip dağıtıldı. Dipnot: Nurcu Kazım Güleçyüz'ün 25 Mayıs 2013'te Star gazetesinde yayımlanan MİT'in Seyyid Kutup açılımı başlıklı yazısının bir bölümünü paylaşayım. Türkiye'de İslamcılık düşüncesinin tartışıldığı sempozyumda Hamza Türkmen çok ilginç bir noktaya temas etmiş, Seyyid Kutub'un Türkiye'li Müslümanların gündemine Sari Özcan'ın kurduğu Hilal Yayınları tarafından basılan Din Dediğim Budur kitabıyla girdiğini belirten Türkmen şöyle demiş: O zaman şu bilgiye ulaştık. 1961 anayasasından sonra Türkiye'de sol Marksist hareketler yaygınlaşıyor. Sistemin bunlara cevap vermesi lazım. O zaman MİT'in başındaki Doğu Bey, yani Fuat Doğu, çağrı olarak Seyyid Kutub'un İslam'da Sosyal Adalet diye bir kitabının haberini alıyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tuna Güre gidiyor. Cağaloğlu Yayınları'ndan bastırılıyor. Türkiye gündemine Seyyid Kutub ilk defa böyle bir formatta giriyor. Bu kadar basit değil. Sari Özcan 1970'lerde MSP milletvekili oldu. 12 Eylül darbesinden sonra Erbakan ve arkadaşları cezaevindeyken Kral Faysal'ın oğlu Muhammed Faysal'ı Tevfik Beri'nin evinde darbeci Kenan Evren ve arkadaşlarıyla buluşturdu. Başbakan Bülent Ulusoy'u ziyarete gittiler ve Turgut Özal'ın çıkardığı yasayla Faysal Finans'ı kurdular. Sari Özcan yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu. Başkan ise Kral Faysal'ın oğlu. Sari Özcan darbecilerin göz bebeğiydi. 1982 ile 84 yılları arasında yurt dışındaki imamların 1100 dolar tutarındaki maaşını rabıtaya ödetti. O imamlar bugün iktidardadır. Vehhabilik böyle sardı Türkiye'yi. Ankara İlahiyat Fakültesi müfredatını bu amaçla değiştirdiler. Yükün felsefe kelam derslerini gözden düşürdüğü, İmam Hatiplere en büyük desteği 12 Eylül 1980 darbesinin verdiği bilinir de bu okulların derslerindeki değişim hiç gündeme getirilmez. Alevi düşmanlığının kökü. Soğuk Savaş'ın bu siyasi kültür ortamında yetişen politikacıların neler yaptığını gördük. Cemevi, Cümbüşevi. Yargıtay'da maalesef belli bir mezhebe bağlı grup var. Dedelerden talimat alma devri bitiyor. Alevilerin katlinin vacip olduğuna dair fetvalar veren Ebu Suud'a övgüler dizdiler. Mitinglerde Kılıçdaroğlu'nun etnik kimliğini ima edip soy sop konuşması yaparak Alevileri yuhalattılar. Alevilerin tarihsel kırgınlığının sebebi Yavuz Sultan Selim'in adını bir köprüye verdiler. Madımak katliamı davası zaman aşımına uğrayınca hayırlı olsun dediler. Reyhanlı'da meydana gelen patlama sonrası 50 Sünni vatandaşımız hayatını kaybetti ifadesini kullandılar. Bunlar sır değil. Erdoğan, Hızır Paşalar asırlar öncesinde kalmıştır. Açılın kapılar şaha gidelim diye medet arama dönemi de asırlar öncesinde kalmıştır dedi. Erdoğan'ın tarih bilinci yok. Öyle ki Hızır Paşa'yı tanımıyor. Şah kelimesiyle Hazreti Ali'nin kastedildiğini bilmiyor. Hazreti Ali dönemi bitmiştir dediğinin farkında değil. Erdoğan kapıyı dahi bilmiyor. Osmanlı sisteminin sembolü Avrupa'daki gibi merdiven değil kapıdır. Devlet katına güç kapısından girilir. Kapı siyasal gücün simgesi. Dini anlamına bakarsak kapı Allah kapısıdır. Kapı tasavvuf anlayışında intisap etmedir, bağlanmadır. Hazreti Ali'nin tüm mertebeleri 4 kapı 40 makamdır. Bu kafa sadece Erdoğan ile sınırlı değil. Turgut Özal farklı mıydı? Sovyetler Birliği dağılmak üzereydi. Ermeniler ile Azeri Türkler arasında kanlı boğazlaşma başladı. Azeri Türkler sadece can kayıplarına uğramıyor, evlerini ve topraklarını da kaybediyorlardı. Özellikle 20 Ocak 1990'da yaşanan Karabağ katliamının ardından Azerilerin gözleri kulakları Türkiye'den gelecek yardıma çevrildi. Tarih 15 Şubat 1990. O gün ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Turgut Özal gazetecilerin karşısına geçip şu demeci verdi. Onlar Şii, biz Sünniyiz. Onlar İran'a daha yakın. Türk dış politikası böyle bir mezhepsel değerlendirmeye ilk kez tanık oldu. Azerbaycan Halk Cephesi lideri Ebul Feyz Elçi Bey yanıt verdi. Sayın Cumhurbaşkanı yanılıyor. Biz Şii de olsak önce Türk'üz. Bizim Türkiye'den beklentimiz Ermeniler karşısında verdiğimiz haklı mücadelemizi desteklemesidir. Özalların, Erdoğanların dillerinde olan sebepsiz değil. Dini nasıl bozdular? Somut örnekler üzerinden anlatayım dini kimlerin bozduğunu. 2021 yılıydı. Ayasofya Camii'nde hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenciye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla diplomaları verildi. Programda emekli imam Mustafa Demirkan'ın şu sözleri infial yarattı. Bu ve bu gibi mabetler mabet olarak kalması için inşa edilmiş, hediye edilmişti. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz burada yasaklandı ve müze haline çevrildi deyip Bakara suresinin 114. ayetini okuyup ekledi. Evet, onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Ya Rabbi, o zihniyeti bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma. Emekli imam devletin bir numarası Erdoğan'ın gözünün içine bakarak Ayasofya'yı müze yapan Atatürk'e lanet okudu. Ah ne yazık, bu ülkenin Müslümanlarına İslam'ı kim öğretecek? Ayetlerde zamansallığı göz ardı edemezsiniz. Bir ayetin ne amaçla söylendiğini dikkate alarak sözün kendisine değil maksadına bakarak anlam çıkarmalısınız. Ayetin 3 aşaması vardır. Vahiy kendi zamanında ne demek istedi sorusuna ihya. Vahiy bugün ne dedi sorusunun sorulduğu döneme ibda. Vahiy bugün gelseydi ne derdi sorusunun yanıtının aranmasına inşa denir. Genel görüşe göre Kur'an 23 yıllık bir zaman sürecinde belli aralıklarla indi. Tam kesin olmasa da vahyin 13 yılı Mekke'de, 10 yılı da Medine'de gerçekleşti. Mekke'de indirilen ayetler Mekki, Medine'de indirilenler ise Medeni olarak adlandırıldı. Ayetlerin nüzul sebebini bilmek şart. Atatürk'e lanet okunmaya aracı kılınan Bakara, Hazreti Muhammed'in hicretinden sonra Medine'de inmeye başlayan ilk sure. Kur'an'ın en uzun suresi olup 286 ayetten oluşur. Baskı ve zulümler sebebiyle yaptığı hicretin ardından Medine'ye gelen Hazreti Muhammed'e inen vahiylerin sebebi nüzulü ağırlıklı olarak cihattı. Medine aynı zamanda savaş komuta merkeziydi. Cihada dair hükümler içeren bütün sureler medenidir. Bedir Savaşı 624, Uhud Savaşı 625, Hendek Savaşı 627, Hayber'in Fethi 629, Mute Savaşı 629, Mekke'nin Fethi 630, Huneyn Savaşı 630, Taif Seferi 630, Tebük Seferi 631 yaşandı. Bakara Suresinin indiği süreçte. O dönemde Hazreti Muhammed'in Hristiyan ile Yahudileri şirkten arındırmak için ve putperestliğe karşı mücadele verdiğini biliyoruz. Bu dönemde bu şartlarda Bakara suresi 114. ayetinin gönderilme amacı nasıl bilinmez? Bakara suresi 114. ayetin çeşitli Türkçe mealleri var. Diyanet işleri bile meali iki kez değiştirdi. Son meali şöyle: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir? Böyleleri oralara eğer girerlerse ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Bakara 114. ayetin inmesi konusunda farklı yorumlar var. Taberi'ye göre ayet Keldani Hristiyanların Kudüs'teki Beyt-i Makdis'i tahrip etmeleri üzerine inmiştir. Kıblenin yönünün değişmesi de Bakara ayetidir. Ki Bakara 115 ne diyor? Doğuda Allah'ındır, batıda. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. Reşit Rıza'ya göre ayetin iniş nedeni Medineli Müslümanlar ile Mekkeli putperestler arasında 628'de yapılan Hudeybiye anlaşmasına rağmen putperestlerin Mescid-i Haram'a Hazreti Muhammed'in ve yanındaki Müslümanların girmesini engellemeleridir. Razi'ye göre ayetin iniş sebebi ise hicretin hemen ardından Medine'deki bazı Yahudi kabileleriyle dostluk anlaşması imzalamasına rağmen Yahudilerin Kabe'de namaz kılınmasını azmedemeyip müşrikleri Kabe'yi tahribe teşvik etmeleri ve kendilerinin de Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye zarar verme çabalarıdır. Nüzul sebebi ne olursa olsun Müslüman olmayanlara karşı 1400 yıl önce inmiş ayeti bugün çarpıtarak Atatürk için ifade etmek, emekli imam ve çevresinin içlerindeki kinin bir türlü soğumadığını gösteriyor. Peki bu İmam Mustafa Demirkan dini nereden öğrendi? Suudi Arabistan. İşte resmi biyografisi. Mekke-i Mükerreme'ye Ümmül Kur'a Üniversitesi'ne girdi ve fakülteyi tamamlayıp mezun oldu. Mukaddes topraklarda bulunduğu süre içerisinde kıymetli alimlerle tanışma ve istifade imkanı buldu. Nitekim bu yıllarda hocası olan Şeyh Kubeysi vefat ettiğinde cenaze namazını Fatih Camii'nde kendisi kıldırdı. Mekke-i Mükerreme'den dönüşünde İmam Hatiplik vazifesini Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde sürdürdü. Binlerce Mustafa Demirkan Vehhabi tedrisatından geçti. 12 Eylül 1980 askeri darbe döneminde yurt dışındaki Türk imamların maaşını Suudi kuruluşu Rabıta niye öder? Gizli maksat belli değil mi? 9. Ayrımın sonu. Sayfa 82.